bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Don Camillo'nun Küçük Dünyası Giovanni Guareschi Bilgi Yayınevi 1. baskı Ekim 1972 Türkçe'ye çeviren Özcan Yalım Bu kitap 185 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Ekim 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Politik mizahın bütün dünyada milyonlarca satılan en güzel örneklerinden biri. Kürek gibi elli, zehir gibi dilli, Hazreti İsa'dan torpilli, köy papazı Don Camillo ile boynuna kızıl mendil takmış, yaradana yan bakmış, boğa gibi arenaya çıkmış, komünist belediye başkanı Peppone. Dövüşüyor, kazık atıyor, dolap çeviriyor, güldüre güldüre düşündürüyorlar. Nasıl geldim bugünlere? 1 Mayıs 1908'de başlamış hayatım olaylar arasında sürüp gitmekte. Ben doğduğumda annem 9 yıldır ilkokul öğretmenliği yapıyormuş. 1949 yılının sonuna dek de sürdürdü bu işini. O zaman bölgenin papazı bütün kasaba halkı adına bir çalar saat armağan etti hizmetlerine karşılık. Elektriksiz, susuz ama bol bol hamam böcekli sivrisinekli okullarda 50 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra çalar saatinin tiktaklarını dinleyerek hükümetin dilekçesine ilgi gösterip kendisine bir emekli aylığı bağlamasını bekliyor şimdi annem. Ben doğduğum sıralarda babam biçer döverden gramofona kadar her türlü makineye meraklıymış. Benim burnumun altındakine benzer koskocaman bıyıkları varmış. Şimdi de güzel bıyıkları var ama artık hemen hemen hiçbir şeye meraklı değil. Gazete okumakla geçiriyor gününü. Benim yazdıklarımı da okuyor okumasına ya, yazma tarzımı da, düşünme tarzımı da beğenmiyor. O eski günlerde pırıl pırıl bir adammış babam. Otomobille bütün İtalya'yı dolaşmış. Hem de halkın kendi kendine yürüyen şeytan arabasını görmek için bir kasabadan öbür kasabaya gittiği günlerde. O parlak dönemden bana kalan tek hatıra, arkasında sıkılacak bir lastik yuvarlığı olan bir otomobil klaksonu. Yatağının baş ucuna vidalamıştı babam onu, ara sıra çalardı, özellikle yaz günlerinde. Bir de erkek kardeşim var ama 2 hafta önce aramızda bir tartışma geçti, onun için ondan söz etmesem daha iyi olacak. Bunlardan başka 4 silindirli bir motosikletim, 6 silindirli bir otomobilim, 2 çocuklu bir karım var. Ailem gemi mühendisi olmamı istiyordu. Hukuk okudum bu yüzden. Böylece kısa bir süre sonra tanınmış bir afiş ressamı ve karikatürist olup çıktım. Okulda hiç kimse bana resim öğretmeye kalkışmadığı için elbette resim yapmanın özel bir çekiciliği olacaktı benim için. Reklam resimleri, karikatürlerden sonra tahta oyma işleri, tiyatro dekorları da yaptım. Bu arada bir şeker fabrikasında kapıcılık, bir bisiklet park yerinde kahyalık da yaptım. Müzikten hiç mi hiç anlamadığım için bazı arkadaşlarıma mandolin dersi vermeye başladım. Nüfus sayımı memurluğundaki başarım dillere destan oldu. Bir yatılı okulda öğretmenlik yaparken bir mahalli gazetede düzeltmenlik işini buldum. Mütevazi aylığıma bir ek olsun diye mahalli olaylar hakkında öyküler yazmaya başladım. Pazar günleri boş olduğumdan pazartesi günleri yayınlanan bir haftalık derginin yayın müdürlüğünü üstüme aldım. İşimi elden geldiğince çabuk bitirebilmek için yazıların 1/4'ünü kendim yazıyordum. Güzel bir gün trene atlayıp Milano'ya gittim. Orada Bertoldo adlı bir mizah dergisine girmeyi başardım. Yazı yazdırmıyorlardı bana bu dergide ama resim yapmama izin vardı. Bu izinden yararlanarak kara kağıtlara beyaz çizgilerle resimler çiziştirip dergide geniş iç karartıcı alanlar yarattım. Saul Steinberg Milano'da mimarlık okurken ilk resimlerini bu dergiye çizmişti. Amerika'ya dönünceye dek de bu dergide çalıştı. Hiç de benim elimde olmayan nedenlerle harp patladı. 1942'de bir gün kardeşim Rusya'da kaybolduğu ve ondan hiçbir haber alınamadığı için adam akıllı kafayı çekip sarhoş oldum. O gece Milano sokaklarında bağıra çağıra dolaşarak sayfalarca resmi kağıt doldurmuş olduğumu, ertesi gün siyasi polis tarafından tutuklanınca öğrendim. Durumuma üzülen birçok kişi sonunda kurtardılar beni. Ama polis ortada dolaşmamı istemediğinden askere alındım. 9 Eylül 1943'te faşizmin yıkılışı ile birlikte bu kez İtalya'da Alessandria'da Almanlar tarafından esir edildim. Onlar hesabına çalışmak istemediğimden Polonya'daki bir toplama kampına gönderildim. Birçok Alman toplama kampını dolaştım. 1945'te bulunduğum kamp İngilizlerin eline geçti, 5 ay sonra İtalya'ya gönderildim. Esirlikte geçen günlerim hayatımın en yoğun çalışma dönemi olmuştur. Canlı kalabilmek için elimden gelen her şeyi yapmam gerekti. Beni öldürseler bile ölmeyeceğim diye özetleyebileceğim bir programa kesinlikle kendimi vererek başarıya ulaştım. İnsan 45 kiloluk bir kemik torbasına dönüşür, üstelik bit, tahta kurusu, pire, açlık ve hüzün de buna eklenirse canlı kalmak kolay değildir. İtalya'ya döndüğümde birçok şeyleri, özellikle de İtalyanları değişmiş buldum. Bu değişiklik iyi yönde mi olmuş yoksa kötü yönde mi diye öğrenmek için oldukça uzun bir süre çaba harcadım. Sonunda hiç değişmediklerini anlayınca öylesine üzüldüm ki evime kapandım. Bundan kısa bir süre sonra Candido adında bir dergi kuruldu Milano'da. O zaman da şimdiki gibi bağımsız olduğum halde o dergide çalışmaya başlayınca kendimi gırtlağıma kadar politikaya gömülmüş buldum. Şu da var ki dergi pek değer veriyor çalışmalarıma. Kim bilir, belki de şimdi yayın müdürü olduğum içindir bu. Birkaç ay önce İtalyan komünistlerinin lideri Bay Palmiro Togliatti bir konuşmasında soğukkanlılığını yitirerek 3 burun delikli adamı icat eden Milanolu gazetecinin 3 misli aptal olduğunu söyledi. Bu 3 katlı aptal benim. Bu söz politik alanındaki gazetecilik çalışmalarımın en güzel değerlendirilmesi olmuştur bence. 3 burun delikli adam şimdi pek ünlüdür İtalya'da. Onun yaratıcısı da benim. İtiraf edeyim ki bir kalem vuruşuyla bir komünistin kişiliğini canlandırabilme başarımdan gurur duyuyorum. İyi bir buluştu o. Burnunun altına 2 yerine 3 delik kondurmuştum, tamamdı. Neden alçak gönüllü olayım? Seçimlerden önce yazıp çizdiğim başka şeyler de işe yaradı hep. İnanmayanlar gelip baksın. Tavan arasında beni yeren bir çuval dolusu yazı var gazetelerden kestiğim. Don Camillo'nun küçük dünyası pek başarı kazandı İtalya'da. Bu öykülerin ilk dizisi olan bu kitap daha şimdiden 7 kez basıldı. Birçok kişi Don Camillo'nun küçük dünyası hakkında uzun uzun yazılar yazdılar. Birçokları da şu ya da bu öykü hakkında mektuplar gönderdiler. Şimdi biraz kafam karıştı. Don Camillo'nun küçük dünyası üzerine kendim bir yargıya varmaya kalksam mahcup olacağım. Bu öyküler Po Irmağı boyunca uzanan Emilian Ovası'ndaki Parma şehrinde, yani benim memleketimde geçer. Orada politika tutkusu insanı rahatsız edecek bir yoğunluktadır. Ama gene de halk sevimli, konuksever, eli açıktır. Mizah duyguları oldukça gelişmiştir. Ya bütün yaz boyunca beyinlerine vuran o dehşetli güneşten ya da kış boyunca üstlerine çöken o yoğun sistendir bu. Bu öykülerin kişilerini gerçek hayattan aldım. Hatta kimi öyküler öylesine gerçektir ki birçok kez ben öykümü yazdıktan sonra olay gerçekten olmuş, gazetelerde yazmıştır. Aslında gerçek geride bırakır düşü. Bir gün bir politika toplantısında muhalefetin broşürlerini atan bir uçağa kızan Peppone adındaki bir komünist hakkında bir öykü yazmıştım. Peppone makineli tüfeğe sarılır ama uçağa ateş etmeye eli varmaz bir türlü. Bunu yazdığımda kendi kendime fazla hayali oldu bu demiştim. Birkaç ay sonra Spilimberg'de komünistler ateş etmekle kalmayıp düşürdüler bile uçağı. Don Camillo'nun küçük dünyası hakkında başka söyleyeceğim bir şey yok. Zavallı bir adamın böyle bir kitap yazdıktan sonra bir de onu anlamasını ummamalısınız. Boyum 1.78, olup olacağı 8 kitap yazdım. Böyle Kişiler adlı bir film de çevirdim. Şimdi bütün İtalya'da oynatılıp duruyor. Birçok kişiler beğendi filmi, birçokları da beğenmedi. Bana sorarsanız umurumda bile değil. Hayatta birçok şey umurumda olmamıştır zaten. Ama bütün suç bende değil, savaştadır. Savaş içimizdeki birçok şeyi yaktı, yıktı. Gereğinden fazla ölen, gereğinden fazla da yaşayan gördük. Boyumun 1.78 olmasına saçlarımın dökülmediğini de ekleyebilirsiniz. Küçük Dünya. Don Camillo'nun küçük dünyası Po Irmağı Vadisi'nde bir yerdedir. Kuzey İtalya'daki bu uzun vadide hangi köye baksanız onu bulabilirsiniz. Po Irmağı ile Apennin dağları arasında kalan bölgede iklim hiç değişmez. Doğal görünüşün hep aynı olduğu bu ülkede herhangi bir yolun bir noktasında durup mısır kenevir tarlaları arasındaki bir çiftliğe bakmaya görün. Hemen bir öykü doğuverir. Öykülerimi anlatacakken bunları neden söylüyorum sizlere? Anlamanızı istiyorum çünkü. Irmakla dağların arasındaki bu küçük dünyada başka hiçbir yerde rastlanmayacak işler olur. Irmağın derin, hiç kesilmeyen soluğu hem canlılar hem de cansızların havasına bir tazelik verir. Köpeklerin bile ruhları vardır burada. Bunu aklınızda tutacak olursanız, köy papazı Don Camillo ile düşmanı komünist belediye başkanı Peppone'yi kolayca anlayabilirsiniz. Köy kilisesinde büyük bir haçın üstünden olup bitenleri seyredip, epeyce de konuşan Hazreti İsa şaşırtmaz sizi. Birbirine kin duymadan, yolunca yordamınca birbirinin kafasını kıran iki düşmanın, sonunda ana sorun üstünde anlaştıklarını görünce de şaşırıp kalmazsınız. Öykülerime başlarken son bir sözüm daha var. Don Camillo'ya karşı tutumumdan alınan bir papaz çıkarsa, buyursun elinde bulunan en büyük mumunu kafamda parçalasın. Eğer Peppone yüzünden bana içerleyen bir komünist çıkarsa, o da buyursun orayıyla çekicini sırtımda paralasın. Yok ama Hazreti İsa'nın konuşmalarına gücenen biri çıkarsa, işte o zaman elimden bir şey gelmez. Çünkü bu öykülerde konuşan Hazreti İsa değil, benim İsa'm yani vicdanımın sesidir. Bir itiraf. Don Camillo doğruya doğru, eğriye eğri demeyi baş ilke sayardı kendisine. Böyle yaratılmıştı. Köyün genç kızlarıyla bazı yaşlıca toprak sahipleri arasında yıllardır süre gelen bir rezaleti ortaya çıkardığı günleri çok iyi hatırlar köy halkı. Bu keşfini izleyen pazar günü oldukça ılımlı bir vaiz vermeye başlamışken bir de ne görsün, rezaletin baş suçlularından biri ön sırada oturmuyor mu? Hazreti İsa'nın söyleyeceklerini duyup da o kutsal kulakları incinmesin diye büyük mihraptaki çarmıhı bulup buluşturuverdiği bir örtüyle örtene dek zor tuttu kendini. Sonra yumruklarını beline dayayarak açtı ağzını, yumdu gözünü. Vaizini öyle gür öyle üst perdeden bir sesle tamamladı ki küçük kilisenin kubbesi zangır zangır titredi. Seçimler yaklaştığından köyün komünistlerine de laf dokundurmaktan geri kalmamıştı Don Camillo. Bundan sonra olanlara hiç şaşmamak gerekir. Güzel bir akşam papaz alacakaranlıkta evine dönerken bir çitin arkasından çıkıveren yüzü örtülü bir adam Don Camillo'nun gidonuna bir sepet yumurta astığı bir bisiklette bulunmasından yararlanarak kocaman bir sopayla adam akıllı dövdü onu. Sonra yer yarılmış da içine girmiş gibi ortadan kayboldu. Don Camillo kimseye söz etmedi bu olaydan. Doğru papaz evine yollanıp yumurtaları emin bir yere yerleştirdikten sonra ne edeceğini bilemediği zamanlarda hep yaptığı gibi kiliseye Hazreti İsa ile görüşmeye gitti. "Ne yapsam acaba Efendimiz?" diye sordu. Biraz suyla karıştırılmış zeytinyağı sür sırtına, sonra da dilini tut diye karşılık verdi büyük mihraptaki Hazreti İsa. "Kalbimizi kıranları bağışlamalıyız." "Çok doğru Efendimiz. Ne var ki kemiklerimi kıranlardan söz ediyoruz şimdi, kalbimi değil." "Ne demek istiyorsun yani? Bedenimize açtıkları yaraların ruhumuza açtıklarından daha çok acı verdiklerini anlatmaya çalışmıyorsundur inşallah." "Sizi anlıyorum efendimiz, haklısınız. Ama şunu da unutmayın ki bana, yani sizin papazınıza yapılan bir saldırı, aynı zamanda size karşı da bir saldırı sayılır. Kendimden çok sizin için üzülüyorum ben." "Tanrı'nın senden daha önde gelen bir temsilcisi değil miyim ben? Gene de beni çarmıha gelenleri bağışlamadın mı?" "Sizinle de tartışılmaz ki," dedi Don Camillo. "Her zaman haklı çıkarsınız. Sizin dediğiniz olsun. Bağışlıyorum o adamı. Yalnız unutmayın ki benim ses çıkarmamamdan yüreklenen bu canavar herifler günün birinde kafamı kırarlarsa sorumlusu sizsiniz. İncil'den buna örnek olabilecek birkaç parça okuyabilirim size." "İncil'i bana mı öğretmeye kalkışıyorsun Don Camillo? Bu olayda sorumluluğu üstüme alıyorum peki. Üstelik söz aramızda bu akşam biraz dayak yemen pek de yararsız olmadı. Belki benim evimde politika yapmamayı öğretmiştir sana." Don Camillo bağışlamıştı suçluyu. Gel gelelim kafasına takılan bir soru bir türlü rahat bırakmıyordu onu. Kimdi acaba kendisini döven? Aradan günler geçti. Don Camillo bir akşam günah çıkarma hücresinde otururken kafesin arkasında tanıdık bir yüz belirdi. Aşırı solcuların lideri Peppone'ydi bu. Peppone'nin günah çıkarttırmaya gelmesi başlı başına bir olay sayılırdı. Buna pek sevinen Don Camillo hemen söze girişti. ''Tanrı'nın eli üstünde olsun. Herkesten çok buna ihtiyacı olan din kardeşim. Son kez ne zaman günah çıkarttırmıştın?''
''1918'de.
Bütün bu geçen yıllarda kafanı dolduran o çılgınca fikirler yüzünden nice günahlar işlemişsindir kim bilir.''
Peppone içini çekerek karşılık verdi.
''Korkarım ki pek az değil.''
''Örneğin?''
''Örneğin 2 ay önce sizi dövmüştüm.''
''Aa, bu çok önemli.'' dedi Don Camillo. ''Tanrı'nın papazlarından birine saldırmakla Tanrı'nın kendisini de darıltmış oldun.''
''Şimdi pişmanım ama. Hem de seni Tanrı'nın papazlarından biri diye değil de politik alanındaki düşmanım olarak dövdüm. Her neyse, zayıf bir anıma rast geldi.''
''Bu olayla o lanetlenmiş partinizdeki çalışmalarının dışında itiraf edeceğin başka günahların da var mı?''
Peppone öbür günahlarını da saydı döktü. Don Camillo bunların hiç de önemli olmadığını görünce 20 kez babamız bizim, 20 kez de selam ey Meryem ana duasını okumasını söyleyerek bağışladı onu. Peppone mihrap parmaklarının önünde duaları okuyarak cezayı yerine getirirken Don Camillo gidip çarmığın altında diz çöktü.
''Efendimiz'' dedi, ''bağışlayın beni ama ben sizin uğrunuza bu herifi döveceğim.''
''Böyle bir şey yapmayacaksın. Sen de benim gibi bağışlayacaksın onu. Hiç de fena bir adam sayılmaz hem de.''
''Bir kızıla güvenilmez efendimiz. İşleri güçleri hep yalan dolan. Şu surata bakın. Sanki Barabbas dirilmiş de ortaya çıkmış.''
Dipnot, Barabbas Romalı vali Pilatus'un karşısına Hazreti İsa ile birlikte çıkarılan ayduttur. Yahudilerin etkisiyle Barabbas bağışlanır, Hazreti İsa çarmıha gerilir.
''Yüzler hep birbirinin aynıdır Don Camillo. Kötü olan senin yüreğin.''
''Efendimiz, eğer bugüne kadarki hizmetlerimin gözünüzde bir değeri varsa küçük bir iyilik yapın bana. Hiç değilse bırakın da şu mumu sırtına indireyim. Bir mumdan ne çıkar ki?''
''Hayır,'' dedi Hazreti İsa. ''Senin ellerin takdis etmek için yaratılmıştır, vurmak için değil.''
Don Camillo derin derin içini çekti. Hazreti İsa'yı selamlayarak mihraptan uzaklaştı. Son bir kez haç çıkarmak için yüzünü mihraba dönünce, diz çöktüğü yerde hala dualara dalmış bulunan Peppone'nin tam arkasında buldu kendini. El bağlayıp gözlerini çarmıha gerili İsa'ya dikti, inler gibi bir sesle.
''Efendimiz'' dedi, ''ellerim takdis etmek için yaratılmıştır. Peki ama ayaklarım?''
''Bak işte bu sözde gerçeğin payı yok diyemem. Ama seni uyarıyorum, birden fazla olmasın.''
Tekme yıldırım gibi indi. Gözünü bile kırpmamıştı Peppone. Biraz sonra ayağa kalktı içini çekerek. 10 dakikadan beri bunu bekliyordum dedi. İçim daha rahat şimdi.
Benim de dedi Don Camillo. Yüreği Mayıs sabahları kadar aydınlık ve sakindi.
Hazreti İsa hiçbir şey söylemedi. Ama onun da memnun olduğu besbelliydi.
Bir vaftiz töreni. Bir gün Don Camillo bir merdivenin tepesine tünemiş, San Joseph'in başındaki nur halkasını parlatırken birdenbire bir adamla iki kadın girdi kiliseye. Kadınların biri Peppone'nin karısıydı. Don Camillo onlara dönüp ne istediklerini sordu.
''Vaftiz edilecek biri var,'' dedi adam.
Kadınlardan biri kundağa sarılı bir bebek gösterdi. Don Camillo merdivenlerden inerken sordu.
''Kimin bu?''
''Benim,'' dedi Peppone'nin karısı.
Don Camillo üsteledi. ''Kocandan mı?''
Kızgın kızgın karşılık verdi kadın. ''Elbette ya, yoksa senden mi olacaktı?''
''Niye daruldun hemen?'' dedi Don Camillo kilise deposuna doğru giderken. ''Sık sık duyuyorum sizin parti serbest aşktan yanaymış.''
Mihrabın önünden geçerken diz çöküp kimseye sezdirmeden göz kırptı Hazreti İsa'ya. Mutlu mutlu sırıtarak mırıldandı.
''Duydunuz değil mi? Ne laf ettim baba? Dinsizlerin ağzının payını verdim.''
''Saçmalama Don Camillo,'' dedi Hazreti İsa kızgın kızgın. ''Dinsizlerse niçin geldiler çocuklarını vaftiz ettirmeye? Peppone'nin karısı kulak tozuna yumruğu indirseydi haklıydı doğrusu.''
''Hele bir kalkışsaydı, onların üçünü de enselerinden yakalar, sonra da...''
''Sonra da ne yapardın?'' diye sordu Hazreti İsa sertçe.
''Hiçbir şey yapmazdım, laf olsun diye söyledim,'' dedi Don Camillo çabuk çabuk inandırmaya çalışarak.
Sonra doğruldu.
''Dikkatli davran Don Camillo,'' dedi Hazreti İsa gene sert sert.
Don Camillo giyini kuşandıktan sonra vaftiz kurnasına yaklaştı. Peppone'nin karısına sordu.
''Çocuğun adını ne koyacaksınız?''
''Lenin, Libero, Antonio.''
Öyleyse gidin de Rusya'da vaftiz ettirin onu, dedi Don Camillo soğukkanlılıkla. Vaftiz kurnasının kapağını örttü. Papazın kürek kadar iri elleri olduğundan üç kişi ses çıkaramadan kiliseden ayrıldılar. Kilise deposuna sıvışmaya çalışan Don Camillo'yu Hazreti İsa'nın sesi durdurdu.
Büyük bir günah işledin Don Camillo. Haydi koş da onları geri çevir, çocuklarını vaftiz et.
Ama efendimiz, diye karşı çıktı Don Camillo. Unutmayınız ki vaftiz çok kutsal bir şeydir. Şakaya gelmez. Vaftiz,
Hazreti İsa sözünü kesti.
Don Camillo, vaftizin ne olduğunu bana mı öğreteceksin? Onu icat eden ben değil miyim? Aşırı düşüncesizlik yüzünden suçlusun. O çocuk şimdi ölse de cennete giremese suç senindir.
İşi böyle acıklı duruma getirmeyelim efendimiz. Niçin ölsün çocuk şimdi durup dururken? Söyleyin Allah aşkına. Bir gül gibi pesbembe, akpak değil mi?
Değeri yok bunun. Ya bir kiremit düşse başına, ya da birdenbire havale gelse ne olacak? Senin görevin çocuğu vaftiz etmekti.
Don Camillo ellerini havaya kaldırarak karşı çıktı.
Ama iyi düşünün efendimiz. Çocuğun cehenneme gideceğine emin olabilsek bu işi yapmaya katlanalım. Babasına rağmen kolayca cennete girivereceğini bile bile onu Lenin adıyla vaftiz etmemi nasıl isteyebilirsiniz benden? Cennetin itibarını da düşünmeliyim.
Hazreti İsa kızgın bir sesle bağırdı. Cennetin itibarını düşünmeyi bana bırak. Bir adam iyi insan olduktan sonra adı Lenin'miş, Button'muş vız gelir bana. Sen olsa olsa büyüdükleri zaman çocuklarının başına dert açacak tuhaf adları takmalarının sakıncalı olduğunu anlatabilirsin onlara, hepsi o kadar.
Peki efendim, benim haklı çıktığım görülmüş şey mi hiç? Neyse, bir şeyler yapmaya çalışayım.
Tam o sırada birisi girdi kiliseye. Peppone'ydi bu, bebek de kucağındaydı. Kilisenin kapısını kapadı, sürgüledi.
Oğlum, benim seçtiğim adla vaftiz edilmeden çıkmayacağım bu kiliseden, dedi.
Don Camillo Hazreti İsa'ya dönüp gülümseyerek fısıldadı.
Şuna bakın, bu heriflerin ne mal olduklarını anlıyor musunuz şimdi? İçiniz en kutsal dileklerle doluyken nasıl davranıyorlar size?
Kendini onun yerine koy, diye karşılık verdi Hazreti İsa. Onun davranışını uygun bulmasan da anlayabilirsin hiç olmazsa.
Don Camillo başını salladı.
Oğlum, vaftiz edilmedikçe bu kiliseden çıkmayacağını söylemiştim, dedi Peppone.
Kundağa sarılı bebeği bir sıranın üstüne yatırıp ceketini çıkardı. Kollarını sıvadıktan sonra meydan okurcasına papaza doğru yaklaşmaya başladı.
Efendimiz, dedi Don Camillo yalvarır gibi, sorarım size. Bir papazınız sıradan bir adamın tehditlerine pabuç bırakmalı mı? Evet diyorsanız baş eğmek zorundayım o zaman. Ama günün birinde bir buzağı getirir de zorla vaftiz ettirirlerse hiç yakınmayın. Örnek yaratmanın ne denli tehlikeli olduğunu bilmez değilsiniz.
Peki öyleyse ona bunu anlatmaya çalışmalısın.
Ya bana vurursa?
O zaman sesini çıkarmazsın. Sen de benim gibi dayanmaya, acı çekmeye alış.
Don Camillo ziyaretçisine döndü.
Peki Peppone, dedi. Bebek vaftiz edilip öyle çıkacak kiliseden ama o uğursuz adla değil.
Peppone kekeleyerek karşılık verdi.
Don Camillo, dağlardayken mideme yediğim kurşunun yeri daha iyileşmedi, unutma. Eğer aşağılara vurursan şu sıralarda birini yersin kafana.
Üzülme Peppone, yalnız yukarılara vurarak da senin işini bitirebilirim, diyen Don Camillo, bu sözünü doğrularcasına hemen sert bir yumruk indirdi Peppone'nin kulağına. İkisi de iri yarı güçlü kuvvetliydi, yumrukları havada ıslıklar çalıyordu. 20 dakikalık çetin ama sessiz bir dövüşten sonra Don Camillo açık seçik bir ses duydu. Mihraptaki Hazreti İsa seslenmişti.
Haydi Don Camillo, çenesine bir sol şimdi.
Don Camillo sert bir yumruk çıkarınca yere yıkıldı Peppone. 10 dakika kadar yattıktan sonra doğrulup ayağa kalktı, çenesini ovuşturarak. Ceketini giyip kırmızı eşarbını yeniden düğümledi. Sonra bebeği kucağına aldı. Don Camillo tören kılığıyla bir kaya gibi dimdik, vaftiz kurnasının başında bekliyordu. Peppone yavaş yavaş yaklaştı.
Adını ne koyacağız, diye sordu Don Camillo.
Camillo Libero Antonio, diye mırıldandı Peppone.
Don Camillo başını sallayarak karşılık verdi.
Hayır, Libero Camillo Lenin koyalım. Nasıl olsa Camillo'nun bulunduğu yerde Lenin gibilerin adı geçmez.
Amin, diye homurdandı Peppone çenesini ovuşturarak.
Her şey olup bittikten sonra Don Camillo mihrabın önünden geçerken Hazreti İsa gülümseyerek seslendi.
Politika alanında benden usta olduğunu itiraf etmem gerek Don Camillo.
Don Camillo son derece ciddi, umursamazlıkla alnındaki kocaman bir şişi yoklayarak karşılık verdi.
Boksa da öyleyimdir.
Peppone'nin izinde. Don Camillo köyle ilgili küçük bir vaaz verirken kendini kapıp koyvermiş, belli kişilere oldukça sivri laflar dokundurmuştu. Bunun sonucunda ertesi akşam kilise çanlarının iplerine sarılır sarılmaz kızılca kıyamet koptu. Uğursuz herifin biri zangocu bir bahaneyle uzaklaştırıp çanların tokmaklarına kestane fişekleri bağlamıştı. Gerçi kiliseye bir zarar vermedi bunlar. Gel girelim öyle bir gümbürtü sürüp gitti ki Don Camillo'nun yüreği ağzına geldi. Don Camillo hiç sesini çıkarmadı. Kalabalık bir cemaatin karşısında tam bir soğukkanlılık içinde yaptı akşam ayinini. Peppone en ön sırada oturuyordu. Bütün yüzlerden taşan coşkunluk bir azizi bile çileden çıkarmaya yeterdi. Ama Don Camillo kendini kolayca kaybeden acemi bir papaz değildi. Onu seyre gelenler hayal kırıklığına uğrayarak evlerine döndüler. Kilisenin büyük kapısı kapanır kapanmaz paltosunu kaptı, dışarıya doğru yollanırken mihrabın önünde üstün körü diz çöküverip Hazreti İsa'yı selamladı. ''Bırak şunu Don Camillo'' dedi Hazreti İsa.
''Anlayamadım efendimiz.''
''Bırak şunu'' dedim. Don Camillo paltonun içinden kalın bir sopa çıkarıp mihrabın önüne koydu. ''Hiç de hoş bir manzara değil bu Don Camillo.''
''Ama efendimiz meşe sopası bile değil bu. Hafif, yumuşak kavak ağacından.''
Git yat haydi Don Camillo, Peppone'yi de aklından çıkar. Don Camillo kollarını iki yana açtı, içi yanarak yatmaya gitti. Ertesi akşam Peppone'nin karısının papaz evine geldiğini görünce sanki iskemlesinin altına kestane fişeği koymuşlar gibi ayağa fırladı. Üzüntüsü yüzünden okunan kadın, Don Camillo diye söze girişti ama papaz sözünü ağzına tıkadı.
Yıkıl karşımdan Allahsız yaratık!
Don Camillo, o aptalca işe aldırma! Castellino'da Peppone'yi öldürmeye kalkışan o sefil herifi serbest bırakmışlar.
Don Camillo ona kadar saydıktan sonra bir pro yaktı kadına sordu. Ne olmuş yani yoldaş? Ben af çıkarmadım ya, sen hem niçin telaş ediyorsun?
Kadın bağırmaya başladı. Ederim elbette. Haber verdiler çünkü Peppone'ye gelip de o çılgın gibi Castellino'ya doğru yola çıktı. Hem makineli tüfeğini de yanına alarak.
Anlıyorum, demek evinizde gizli silahlarınız varmış ha, öyle mi?
Politikayı bırak bir yana Don Camillo, Peppone elini kana bulayacak, anlamıyor musun? Sen bana yardım etmezsen kocamın işi bitiktir.
Bu da ona çanlarıma kestane fişeği bağlamayı öğretir.
Kötü kötü güldü Don Camillo.
Onun hapishane köşelerinde öldüğünü görmek beni mutlu edecek. Şimdi defol evimden bakayım.
10 dakika sonra Don Camillo pedallara çılgın gibi basıyordu Castellino yolunda. Eteklerini neredeyse boğazına dek sıvamıştı. Altında yardımcısının oğlundan aldığı bir yarış bisikleti vardı. Koskocaman pırıl pırıl bir ay parlıyordu gökyüzünde. Castellino'ya birkaç kilometre kala Don Camillo ay ışığının da yardımıyla Fossone çayının üstündeki küçük köprünün yan duvarında oturan bir adam gördü. Gece yolculuk edenlerin tedbiri elden bırakmamaları daha iyi olduğundan yavaş gidiyordu. Köprüye 10 metre kala durdu. Nasılsa cebine girmiş olan küçük bir nesneyi elinde tutuyordu. Bisikletle Castellino yönüne doğru giden iri yarı bir adam gördünüz mü diye sordu. Adam soğukkanlılıkla karşılık verdi.
Hayır Don Camillo.
Don Camillo biraz daha yaklaştı. Castellino'ya gidip döndün mü?
Hayır, iyice düşünüp taşındım. Değmezdi. O karım olacak alık mı zahmete soktu seni?
Ne zahmeti? Küçük bir gezinti yapmış oldum.
Peppone gülmesini tutamayarak sordu.
Yarış bisikletine binmiş bir papazın neye benzediğini düşündün mü hiç?
Don Camillo onun yanına oturdu. Bu dünyada böyle her türlü şeyi görmeye kendini alıştırmalısın oğlum dedi. Don Camillo bir saat sonra papaz evine dönünce hemen olanları Hazreti İsa'ya anlatmaya gitti.
Her şey emirlerinize uygun olarak yerine getirildi.
Aferin Don Camillo. Yalnız adamı ayaklarından yakalayıp hendeğe atmanı sana kim emretmişti? Zahmet olmazsa söyleyebilir misin?
Don Camillo kollarını iki yana açtı. Doğrusunu söylemek gerekirse pek hatırlayamıyorum. Aslında yarış bisikletine binmiş bir papaz görmekten hoşlanmadığı için bu manzarayı seyretmekten onu kurtarmak istedim.
Şimdi anlıyorum. Köye döndü mü bari?
Az sonra burada olur. O sırılsıklam haliyle bisiklet ona engel olabilirdi. En iyisi bisikleti ben alıp getireyim diye düşündüm.
Hazreti İsa son derece ciddi. Hiç kuşkusuz büyük bir lütufta bulunmuşsun Don Camillo diye karşılık verdi. Gün ağarmak üzereyken Peppone papaz evinin kapısına gelip dayandı. İlikleri ne kadar ıslanmıştı. Don Camillo sordu, yağmur mu yağıyor? Dişleri takırdayan Peppone, hayır sis basmış, bisikletimi alabilir miyim?
Elbette, nah şurada.
Ona bağlı bir makineli tüfek olmadığından emin misin?
Don Camillo, makineli tüfek mi diye gülümsedi, o da neymiş?
Peppone kapıdan çıkarken, hayatımda bir hata işledim dedi. Çanlarına kestane fişeği bağladım. Oysa yarım ton dinamit bağlamak varmış.
Errare humanum est diye karşılık verdi Don Camillo. İnsan beşer bazen şaşar.